Merhaba, bu kaynakları bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Bugün masamızda gerçekten ufuk açıcı bir konu var gibi duruyor. Salesforce CEO'sunun aracılık çağı dediği, hani şu Age of Agency dedikleri kavram, yapay zekanın geleceğine bayağı farklı bir bakış açısı sunuyor. Yani elimizdeki makale, o alıştığımız kıyamet senaryolarından ziyade insanı merkeze koyan bir vizyon çiziyor sanki.
Evet, kesinlikle öyle. Daha optimist, belki daha yapıcı bir yaklaşım diyebiliriz.
Aynen. Şimdi bizim buradaki amacımız da tamamen bize sağladığınız bu metne bakarak bu aracılık çağı tam olarak ne demek? Yapay zekanın rolü nasıl tanımlanıyor burada? Ve tabii bunun iş dünyası ve toplum için potansiyel sonuçları ne olabilir? Bunları anlamak istiyoruz. Özellikle sizin gibi bu tür vizyoner bakış açılarının stratejik önemini gören dinleyicilerimiz için ilginç olacağını düşünüyoruz. O zaman hadi başlayalım.
Başlayalım.
Makalenin ana fikri bayağı iddialı geldi bana. Yapay zeka insanın yerini almayacak, aksine onu güçlendirecek diyor. Hatta yazar kendi deneyiminden bahsediyor. Diyor ki, hiç uyumayan, hiç tatile çıkmayan ve benden 100 kat fazla okumuş bir meslektaşımla çalışıyorum. Bu meslektaş dediği de aslında kendi yapay zeka ajanıymış. Peki bu aracılık çağı tam olarak ne demek oluyor? Yani basit ve otomasyon değil mi bu?
İşte orası gerçekten ilginç. Çünkü tanım basit otomasyonun çok ötesine geçiyor. Aracılık çağı dediği şey, yapay zeka ajanlarının sadece böyle programlanmış, tekrar eden görevleri yaptığı bir dönem değil. Aksine bu ajanların akıl yürütebildiği, yani değişen koşullara uyum sağlayabildiği, hatta kendi başına hareket edebildiği bir dönem. Yani bilişsel işleri üstlenebildiği bir çağdan bahsediyoruz.
Bilişsel işler derken yani karar verme gibi mi?
Aynen. Karar verme, problem çözme, öğrenme gibi. Makalede ilginç bir nokta da var. Şu meşhur büyük dil modelleri, hani LLM'ler diyoruz ya, onların yeteneklerinin sınırlarına yaklaşıldığı söyleniyor. Asıl devrimin belirli iş süreçlerine, mesela bir tedarik zincirine veya müşteri ilişkilerini derinlemesine anlayan özel ajanlardan geleceği belirtiliyor. Bu sadece veri işlemekten veya komut almaktan çok daha fazlası. Bağlama anlama proaktif olma durumu var.
Anladım. Yapay zeka bu kadar yetenekli olacaksa peki makale neden özellikle şu insani süper güçler dediği empati, yaratıcılık, sezgi gibi şeylere bu kadar vurgu yapıyor? Hani madem ajanlar akıl yürütüyor, neden hala insana ihtiyaç var gibi bir soru çıkıyor ortaya?
Çok yerinde bir soru çünkü metne göre bunlar yapay zekanın doğası gereği asla tam olarak sahip olamayacağı şeyler. Makalede bu ayrım çok net. Yapay zekanın bir kalbi yok, bir geçmişi, yaşanmışlığı yok. İşte sevgiyi, kaybı hissedemez. Dolayısıyla hani o derin içten empatiyi kurması mümkün değil. Yaratıcılık da öyle. Sadece veriyi birleştirmek değil, sıfırdan bir fikir bulmak, estetik bir değer katmak. Sezgi de keza, hani o açıklanamayan ama değerli içgörü. Makale diyor ki büyük icatları yaptıran insanlar arası güveni kuran bu güçler insana özgü.
Yani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bazı şeyler hep insanda kalacak diyorsunuz.
Aynen öyle. Ve bu ayrım aslında makalenin temel sorusunu anlamak için kritik. Yapay zeka ne yapabilir değil de biz ona hangi rolü seçeceğiz? Salesforce'un kararı da net bu konuda. Yapay zekayı insanın yerine koymak değil, insanın yeteneklerini arttıran bir ortak, bir yardımcı pilot yapmak. Yani amaç teknolojiyi insani özelliklerin yerine geçirmek değil, tam tersine bu özellikleri daha da değerli kılmak.
Bu insan-makine işbirliği fikri teoride iyi de pratikte nasıl oluyor bu? Makalede bunun örnekleri var mı? Yani şirketler bunu nasıl kullanıyor şu anda?
Evet, var. Hem de bayağı açıklayıcı örnekler. Mesela Salesforce kendi içinde kullanıyormuş. Müşteri hizmetlerinde yapay zeka ajanları gelen soruların yaklaşık %85'ini çözebiliyormuş. Bu ne demek? İnsan çalışanlar daha karmaşık, daha insani dokunuş gerektiren sorunlara odaklanabiliyor. Müşteriyle daha derin ilişki kuruyorlar.
Vay, %85 iyi oranmış.
Değil mi? Başka bir örnek, yine Salesforce içinden bir satış ajanı haftada 10 bin potansiyel müşteriyi arayabiliyormuş. İnanılmaz bir rakam.
Evet, o biraz ürkütücü geldi ama neyse.
Hızlı tarama için diyelim. Başka şirketler de var. Mesela PepsiCo'da ajanlar envanter takibi, promosyon ayarlama gibi tedarik zinciri işlerine yardım ediyormuş, Goodyear'da araçların servis geçmişi gibi verileri analiz edip ekiplere gerçek zamanlı bilgi, hatta öngörü sunuyorlarmış.
Yani sadece iş yükünü azaltmıyor, daha akıllı çalışmayı da sağlıyor.
Kesinlikle. Washington örneği de çok güzel bence. Rutin üyelik işlerini ajanlar yapıyor, insanlarsa yolda kalmış endişeli sürücülerle ilgileniyor. Empati gerektiren durumlar yani. Hatta Big Brothers, Big Sisters gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar bile mentor eşleştirmelerini daraltmak için kullanıyor. Ama son kararı yine insan uzman veriyor.
Anladım. Yani hep bir örüntü var gibi. Tekrarlayan veri odaklı işler makineye, empati, karmaşık karar verme, ilişki yönetimi insana.
Aynen. Genel eğilim bu yönde görünüyor örneklerde.
Peki, bu kadar büyük bir dönüşümün toplumsal etkileri ne olacak? Makale bu konuya nasıl yaklaşıyor? İşsizlik falan, korkutucu senaryolar var ya.
Yazar bu konuda dürüst davranıyor. Yani evet, bu dönüşümün yıkıcı olacağını, bazı işlerin ortadan kalkacağını kabul ediyor. Bu kaçınılmaz diyor. Ama hemen karamsarlığa kapılmıyor. Tarihten örnek veriyor. Matbaa, kişisel bilgisayar gibi devrimler de başta işleri alt üst etti ama uzun vadede daha fazla iş yarattı diyor.
Evet, o klasik argüman ama bu sefer farklı olmaz mı?
Olabilir tabii ama olmayabilir de. Makale daha çok şuna odaklanıyor. Bu geçişi iyi yönetmemiz lazım. Yani insanları yeni becerilerle donatmak, adaptasyonu sağlamak. Bu sadece bireyin değil, şirketlerin, devletlerin de sorumluluğu.
Eğitim yani, yeniden eğitim.
Aynen öyle. Ve tam bu noktada çok çarpıcı bir öneri geliyor. Yapay zekanın temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi.
Ne? İnsan hakkı mı? Nasıl yani?
Şöyle, eğer bu güçlü araçlara sadece parası olanlar veya teknolojiye hakim olanlar erişebilirse, toplumda korkunç bir bölünme olur diyor. Bilgiye erişim, fırsat eşitliği falan açısından devasa bir uçurum oluşur. Bu yüzden herkesin temel düzeyde erişimi olmalı, bir hak gibi görülmeli diyor.
Vay be! Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Çok radikal ama mantıklı bir tarafı var eşitlik meselesi yani.
Kesinlikle. Erişim ve eşitlik.
Peki, bir de uyarı vardı galiba. Azınlık Raporu filmine gönderme yapılmıştı. O ne anlama geliyor? Yani tüm bu potansiyelin yanında riskler de var, değil mi?
Elbette var. O gönderme çok önemli. Diyor ki, eğer teknolojinin öngörülerine, algoritmaların sonuçlarına körü körüne güvenirsek, insan yargısını, vicdanı, sezgiyi denklemden çıkarırsak, işte o zaman kendimizi küçültürüz, insani kapasitemizi daraltırız, karar alma gücümüzü teknolojiye devrederiz. Ki bu tehlikeli.
Yani teknolojiyi efendimiz değil, yardımcımız olarak görmeliyiz.
Aynen öyle. Makalenin ana fikri bu aslında. Eğer yapay zekayı bizim hayal kurma, bağ kurma, önemseme gibi yeteneklerimizi geliştirmek için tasarlarsak, inanılmaz bir potansiyel var diyor. Amaç bizim gibi düşünen makineler yapmak değil sadece. Asıl hedef içimizdeki en iyiyi ortaya çıkaracak bir gelecek inşa etmek.
Çok güzel özetlediniz. Yani sonuç olarak bu aracılık çağı vizyonu yapay zekayı bir düşman değil bir ortak olarak görüyor. İnsani yetenekler daha da önemli hale geliyor. Örneklerini de görmeye başladık bile ama toplumsal değişimlere ve özellikle bu erişim eşitliği meselesine çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Kesinlikle. Ve tam da burada makalede direkt geçmese de benim aklıma takılan bir soru var.
Nedir o?
Şimdi eğer bu ajanlar gerçekten bu kadar sofistike hale gelirse, hani karmaşık süreçleri anlayan, hatta öngörü yapan ortaklar olursa, bu durum bugün insan deneyimine, uzmanlığına, hatta o sezgisine dayanan mesleklerde, doktorluk, avukatlık, yöneticilik, belki sanat eleştirmenliği, uzmanlık veya sezgi tanımını nasıl değiştirecek acaba? Yani insan sezgisi dediğimiz şey, bu yapay zeka analizleriyle birleşip, güçlendirilmiş bir sezgiye mi dönüşür yoksa değeri mi sorgulanır? Ne dersiniz?
Bu gerçekten de üzerinde kafa yorulması gereken bir nokta. Belki de sezgi veriyle beslenip daha keskinleşecek ya da tamamen başka bir şeye evrilecek. Kim bilir? Bu ufuk açıcı kaynağı bizimle paylaştığınız ve bu derinlemesine sohbete katıldığınız için çok teşekkürler. Anlaşılan o ki yapay zeka ve insanlığın bu ortak yolculuğunda daha keşfedecek, tartışacak çok şey var.
Ben teşekkür ederim. Evet, yolculuk daha yeni başlıyor gibi.